SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 4 Mart 2022 Cuma. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü programı Melbourne'daki stüdyomuzdan canlı olarak yayınlıyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi dinleyeceksiniz. Sonra da New South Wales ve Queensland'i etkileyen sellerle ilgili bir bölümümüz olacak. Programın ikinci yarısında her cuma olduğu gibi gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye gündemini tartışacağız. Yavuz Oğan'la Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini konuştuk.
Yaptırımlara katılmadı Türkiye. Ukrayna'ya desteğini açıkladı. Montreux anlaşmasını birebir uygulayacağını duyurdu. Hatta Karadeniz'e geçmek isteyen Rus savaş gemilerine izin verilmediği de duyuruldu. Bu açıklanmadı ama resmi olarak, ancak bunun duyulması sağlandı.
Programın sonuna doğru spor bölümümüz olacak. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS, yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429-996263. Bugün ayrıca New South Wales ve Queensland'de selden etkilenen dinleyicilerimize de ulaşmak istiyoruz. Bize konuşmak isteyen dinleyicilerimiz 0429-996263'e mesaj gönderebilir. Onlara ulaşıp programa canlı olarak bağlamaya çalışacağız. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Queensland'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Ukrayna ve Rusya ikinci tur barış görüşmelerinde insani yardım amaçlı koridor açılması konusunda anlaştı. Türkiye'de benzine yine zam yapıldı. Greater Sydney bölgesinde yağışın beklenen kadar olmaması nedeniyle taşkınlar daha kötü seviyeye çıkmadı ve pek çok alanda ilan edilen tahliye emri iptal edildi. Meteoroloji bürosu Hunter, orta kuzey kıyı bölgesine dikkatli olunması uyarısı yayınladı. Söz konusu bölgelerde bugün yağacak yağmurun taşkınlara neden olabileceği bildiriliyor. Batı Sydney'de Hawkesbury Nepean bölgesinde Waragamba Barajı'nda taşan su alanındaki 130 bin ev, taşacağı tahmin edilen suyun yarı yarıya azalması nedeniyle sular altında kalma tehlikesini atlattı. New South Wales sel bölgelerinde ölenlerin sayısı 5. New South Wales'te sel taşkınlarından etkilenenlere yeni bir mali destek paketi hazırlandı. Federal ve New South Wales hükümetinin hazırladığı 434 milyon dolarlık paketin çiftçilere, iş yerleri ve küçük işletme sahipleriyle belediyelerin uğradığı zararın giderilmesinde kullanılacağı bildirildi. Üreticilere 75 bin, küçük işletme sahipleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara 50 bin dolar yardım yapılacak. Yardımlardan yararlanacak hak sahiplerinin New South Wales hükümetine kayıt yaptırması gerekiyor. Başbakan Scott Morrison, bu paketin mali destek yardımlarının ilk adımı olduğunu söyledi. Queensland'ın güneydoğusunda şiddetli yağışların sürmesi nedeniyle okullar bugün de kapalı. Başbakan Anastasia Palaszczuk, sadece temel hizmetlerde çalışan görevlilerin çocuklarının okula gidebileceğini söyledi. Başbakan halka evden çıkmaması çağrısı da yaptı. Meteoroloji bürosu, Brisbane-Bundaberg arasında kalan bölgede sel tehlikesi olduğu uyarısı yaptı. Queensland'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Dün 53 yaşında bir erkeğin cesedi Brisbane nehrinde bir iskelenin altında bulundu. Ukrayna ve Rusya, Beyaz Rusya'da gerçekleştirdikleri ikinci tur barış görüşmelerinde insani yardım amaçlı koridor açılması konusunda anlaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mihailo Podolyak, görüşmelerin umduğu kadar iyi gitmediğini ancak yiyecek, ilaç ve tahliye konularının tartışıldığını söyledi. Podolyak, olası bir geçici ateşkesin temel ihtiyaçları karşılayacak insani koridor açılmasına yardımcı olabileceğini kaydetti.
Parties have reached an understanding about joint provision of humanitarian corridors for evacuation of civilians.
Her iki tarafta üçüncü kez bir araya gelme konusunda anlaştı. Ukrayna'da Avrupa'nın en büyük ikinci nükleer santrali olan Zaporizhya nükleer santralinde Rus kuvvetlerin saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi. Santralin yakınında bulunan Enerhoy kasabası belediye başkanı Dimitri Orlov sosyal medyada santralde yangın çıktığını duyurdu. Belediye başkanı daha önceki saatlerde yaptığı paylaşımda da Rus askeri konvoyunun santrale doğru yol aldığını açıklamıştı. Zaporizhya santrali Ukrayna'da elektrik ihtiyacının üçte birini karşılıyor. Chernihiv kentinde de Rus hava saldırısı sonrası bombalanan yerlerde enkaz arasından 33 kişinin cesedinin bulunduğu açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki operasyonlarda ilerleme sağladıklarını söyledi ve hayatını kaybeden askerler için üzüntüsünü dile getirdi. Batılı liderlerse Rus işgal kuvvetlerinin lojistik sıkıntı çektiğini ve Ukrayna'nın şiddetli direnişiyle karşı karşıya kaldığını ileri sürüyor. Putin, televizyonda yayınlanan konuşmasında Rusya ile Ukrayna'nın tek bir ülke olması gerektiğini söyledi.
We began the special military operation in Ukraine in to protect our citizens in Donbas.
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ise Putin'e kendi kendini kandırdığını, Ukrayna'yı işgalinin büyük bir yanlış olduğunu söyledi. Macron'un sözcüsüne göre Ukrayna'yı silahlandırma planını açıklamak amacıyla Fransa Devlet Başkanı'nı Putin aradı. Macron ise işgalin Rusya'ya karşı yürürlüğe giren yaptırımlarla uzun vadede pahalıya mal olacağını söyledi. Çek Cumhuriyeti Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmaya giden vatandaşlarını cezalandırmayacağını açıkladı. Rusya'da ülkenin bağımsız ve en saygın bir radyo istasyonu ve bağımsız bir televizyon istasyonu yetkililerden gelen tehditler nedeniyle yayınlarına son verdiklerini açıkladı. Yağmur Televizyon Kanalı son olarak Kuğu Gölü Balesi'ni yayınladı ve ekran karardı. Kuğu Gölü Balesi 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı sırada devlet televizyonunun yayınlamayı seçtiği program olarak hatırlanıyor. Avustralya hükümeti Rus işgaliyle evlerini terk eden 1000 Ukraynalı için vize çıkardı. Vize Ukraynalılara Avustralya'da 12 ay kalma hakkı sağlayacak. Bu vizeye sahip olanların çalışma hakkı olmayacak ve ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. İlk Ukraynalı kafilenin hafta sonunda Avustralya'ya gelmesi bekleniyor. Afgan mültecileri savunan bir grupsa Ukraynalılara tanınan hakların Afgan mültecilere de tanınmasını istedi. Avustralya'daki Afganistan toplumu, Kabil'in Taliban'ın eline geçmesinden bu yana ülkeden ayrılmak isteyen Afganistanlılar için 20 bin vize çıkarılmasını istiyor. Afgan grubun başkanı Shanam Safa, hükümetin Ukrayna krizine hızlı yanıt vermesinin olumlu olduğunu ancak aynı hassasiyetin Afganistanlılara gösterilmediğini söyledi.
It's quite clear that the government needs to respond to both crises right now. It needs to respond to them appropriately.
Avustralya hükümetinin ayrıca superannuation fonlarını, Rus yatırımlarını portfolyolarından çıkarılması için uyardığı bildiriliyor. Victoria'da son 24 saatte COVID-19'dan 26 kişi hayatını kaybetti, 6545 yeni vaka belirlendi. New South Wales'te ise 2 kişi hayatını kaybetti, 9466 yeni vaka belirlendi. Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye'de benzine 53 kuruş, mazota 1 lira 33 kuruş zam geldi. Son zamla son 6 ayda benzine %131, mazota %159 zam yapılmış oldu. Mecliste konuşan Adalet ve Kalkınma Partili Cahit Özkan, benzinin dünyada en ucuza satıldığı ülkenin Türkiye olduğunu öne sürdü.
Biz dünyada petrol fiyatlarının şu anda gördüğünüz en düşük petrole, en düşük petrolün, doğal benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke Türkiye. Bakınız %50, %40 Avrupa ortalamasının altında bizim ülkemizde satılmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu son 20 yılın en yüksek enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre Türkiye'de enflasyon %54.44'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, enflasyon karşısında yaşanılan zorluklara takılı kalınmamasını istedi. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık enflasyonun 20 yıl sonra %50'nin üzerine çıkarak %54.44'e yükseldiğini açıklamıştı. Profesör Yalçın Karatepe açıklanan enflasyon rakamını şöyle değerlendirdi.
%105 üretim maliyetlerinin artmış olması Türkiye'de enflasyonun genel olarak yüksek seyredeceğinde bir göstergesi. Üretici fiyatlarının tüketici fiyatlarından daha yüksek artıyor olması bize şunu gösteriyor. Türkiye'de enflasyonun temel sebebi maliyetlerdeki artış. Talepten kaynaklanan güçlü bir enflasyon artışı söz konusu değil. Çünkü vatandaşta harcayacak para yok.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı video ile elektrik faturasını ödememe kararının arkasında duracağını ifade etti. Kılıçdaroğlu, beşli çete olarak nitelediği, hükümetten aldığı ayrıcalıklı ihalelerle haksız kazanç elde ettiğini ileri sürdüğü şirket sahiplerini Rus oligarklara benzetti.
Siz Putin'in oligarkları için kurduğu sistemin Türkiye'deki kopyalarısınız. Saraydaki şahıs Putin'den ne öğrendiyse sizinle de onu uygulamak istiyor. Gittiniz İngiltere'de mahalleler satın aldınız, villalar satın aldınız, bankalar kurdunuz, paralarınızı oralara taşıyorsunuz. Oralarda paranızın güvende olacağını mı zannediyorsunuz? Bakın Putin'in oligarklarına ne oldu? Rusya'dan kaçırdıkları paraları söke söke alıyorlar. Bütün mal varlıklarını, parayı kaçırdıkları ülkeler el koydu. Ey yerel oligarklar! Size mi yedirecekler zannediyorsunuz? Halkın parasını çaldınız. Size de huzur yok. İbreti alem olacaksınız siz de. Benim derdim kaçırdığınız bu halkın parasıdır. O parayı ait olduğu topraklara, yani bu güzel ülkemize geri kazandıracağız. Sizin gözünüzün yaşına bakan namerttir.
Türkiye'de son 24 saat içinde koronavirüsten 188 kişi daha hayatını kaybetti. 49.424 yeni vaka belirlendi. Hükümetin zeytin yetiştirilen tarım alanlarını madencilik faaliyetini açmasına yönelik tepkiler sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a başvurdu. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, halen Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydını paylaştı. Kayıtta Korkmaz, kendisinden 10 milyon euro istendiğini, bunu yaparsa Türkiye'ye kahraman gibi dönebileceğinin söylendiğini anlatıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti. Yerine Vahit Kirişçi atandı. Para durumunu veriyorum. 1 Avustralya doları 10 lira 35 kuruş, 73 Amerikan ve 66 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumu da şöyle. Perth bugün güneşli 30, Adelaide parçalı bulutlu 26, Melbourne nemli, ilerleyen saatlerde yağışlı 30, Hobart nemli, parçalı bulutlu 26, Canberra bulutlu 27, Sydney yağışlı 27, Brisbane yağışlı 30 ve Darwin parçalı bulutlu 33 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalanında Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için İsmail Kayhan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Önce birkaç tane son dakika haberiyle başlamak istiyorum bu bölüme. Ukrayna'da Rus güçlerinin yangın çıkardığı nükleer santralde yangının bir eğitim tesisinde çıktığı ve radyasyon seviyesinde herhangi bir yükselme olmadığı bildiriliyor. Bir de New South Wales'da Wiseman's Ferry bölgesinde tahliye emri verildi. Bu Central Coast'un batısında, Sydney'in kuzeybatısında bir bölge. Hawkesbury River üzerinde bir bölgeye tahliye emri verildi. Queensland'de de Burnett, Barker ve Barramba nehirlerinin taşkın tehlikesine taşmaya başladığı belirtiliyor. Çevresinde olanların dikkatli olması uyarısı yapıldı. Birazdan selle ilgili en son gelişmeleri derlediğimiz bölüm olacak. Programın ikinci yarısında da gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye gündeme bölümünü dinleyeceksiniz. Programın sonuna doğru da spor gelişmelerini size sunacağız. Bugün New South Wales ve Queensland'de selden etkilenen dinleyicilerimize de ulaşmak istiyoruz. Programa canlı olarak bağlanıp sel hakkında konuşmak isteyen dinleyicilerimiz 0429-99-62-63'e mesaj atabilir. Onları stüdyodan arayıp programa bağlamaya çalışacağız. Tekrar ediyorum. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, çok sayıda mesaj geliyor. Mesajların hepsi Ukrayna veya Türkiye siyasetiyle ilişkili. Sel hakkında da mesajlarınız varsa lütfen 0429-99-62-63'e gönderin. Hacı Tokdemir Bey, sözüm ona, dünya lideri Erdoğan Avrupa Birliği'ne sitem ediyor, niye bizi almıyorsunuz diye. Halbuki kendisi gayet iyi biliyor. Sen bazı Avrupa liderlerine hey Hans, hey George diye alay ederek konuşursan, almazsanız almayın, biz de kendi yolumuza bakarız dersen, Avrupa uyum yasalarına uymazsan, özellikle Anayasa Mahkemesi kararlarına uymazsan, yüzlerce gazeteci akademisyeni sırf muhalefet olduğu için hapse atarsan, halkın iradesini yok sayıp yüzlerce kayyum atarsan, parlamentoyu yok sayarsan hiç ağlamayacaksın. Avrupa Birliği de bazı insan hakları konusunda ikiyüzlü olduğu gerçek demiş Hacı Bey. Necdet Çimenli Bey, Ukrayna Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinden yardım istiyor. Tek cevap yok. Belli ki Rusya'dan korkuyorlar. Rus tankları masum insanların üzerinden geçiyor. Dünya seyrediyor. Birleşmiş Milletler diye bir kuruluşun var olduğuna inanmak zor demiş Necdet Bey. Turan Bey, Amerika Birleşik Devletleri, AB ve onların saldırgan savaş örgütü NATO, savaş çırkanlığı yaparak Rusya'nın Putin'in önderliğinde Ukrayna'yı vurmasını başardı. Fakat Doğu Avrupa merkezi, Amerikan ve Rus jeopolitik doktrinlerin güncelde kırılma alanı Ukrayna oldu. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı sattı diyor Turan Bey. Bütün ulusların işçi ve emekçileri emperyalizme karşı mücadeleyi yükseltmedikçe kendi kaderlerini tayin edecek özgürlük de yoktur diye devam etmiş Turan Bey. Yenişehir yorumumuzu dinleyicimiz, bazı troller tarafından deniyor ki Başkan Erdoğan devletin parasıyla dünyayı dolaşıyor, doğrudur, ülkenin bekası, milletin refahı için günde 5 saat uykuyla dünyayı dolaşıyor ama dolaştığı yerlerde ülkesi kar felaketi yaşarken İmamoğlu gibi kar manzaralı restoranlarda devletin parasıyla 42 bin liralık ziyafetle kalkan balığı yemiyor demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, New South Wales ve Queensland'ın birçok, en azından güneydoğusunda sel riski devam ediyor. Dünkü felaket boyutlarındaki sel meydana gelmedi. O risk oluşmadı ama yani önümüzdeki günlerde sel riski devam ediyor. Queensland Başbakanı Palaszczuk, velilerden özür diledi. Çocuklarınızı okullardan alın diye açıklama yapmıştı dün. Bunun üzerine özür diledi ama yine de riskin devam ettiğini hem uzmanlar hem yetkililer hatırlatıyor. Şimdiye kadar 14 kişinin hayatına neden olan Queensland ve New South Wales'daki sel felaketlerinde bir durak yok gibi görünüyor. Bugün itibariyle Brisbane'in kuzeyindeki fırtına ve Sydney'in kuzeybatısına devam eden sel riski herkesin odak noktası. Hafta sonunda Avustralya'nın doğusundaki sel tehlikesi devam edecek gibi görünüyor. New South Wales kıyısı boyunca bugün gün boyunca şimşek ve yağmur bekleniyor. Ancak büyük çapta sel riskinin bir miktar azaldığı belirtildi. Sydney'de dün beklenen sel felaketi meydana gelmedi. Bugün Newcastle ve genel olarak Hunter Vadisi ve kuzeyinde yoğun yağış sonrasında orta seviyede sel bekleniyor. Bugün ayrıca Lismore ve çevresinde de fırtına bekleniyor. Önümüzdeki günlerde özellikle pazar ve pazartesi günleri New South Wales'daki nehirlerde taşma riski yüksek. Fırtına da bekleniyor. Güneydoğu Queensland'de ise yağmurun büyük sel riski yaratması beklenmiyor, ancak bazı ufak çapta sel olabilir. Öğleden sonra meydana gelecek fırtına ve şiddetli yağmura hazırlıklı olmamız da söylendi. Queensland'in güneydoğusu için yarın da yağmur ve düşük fırtına riski olduğu belirtiliyor. Ancak pazar günü fırtına riski çok daha yüksek. Şimdiden hazırlıklı olmak lazım. Queensland Başbakanı Anastasia Palaszczuk, tehlikenin ciddiye alınması çağrısında bulundu.
The Bureau has advised us they can be life-threatening thunderstorms.
Meteoroloji kurumunun kendilerini uyardığını, duyduğu şimşeklerin daha önce benzerinin olmadığını söyledi. Bir iki gün daha olumsuz hava koşullarının devam edeceğini söyleyen Palaszczuk, eviniz en güvenli yer diye konuştu. Bu dönemde bir de sel sigortası konusu tartışılıyor. Suncorp, selden etkilenen bölgelerden şimdiye kadar 17 bin başvuru aldıklarını söyledi bugün. Ancak bazı sel bölgelerinde sigorta yok. Bazılarında da olsa da fazla pahalı olduğu için sigorta alan kişi sayısı çok düşük. Dün selden etkilenen ve büyük çapta dünya ile iletişim kesilen Ballina'da sigortalı mekan ve konut sayısının çok fazla olmadığı belirtiliyor. Ballina Belediye Başkanı Sharon Cadwallader, sel riski yüksek bölgelerde hükümetin sigorta programı başlatması gerektiğini söyledi.
I believe we need a government or a government setup so that people can get affordable.
İnsanların uygun fiyata evlerini ve iş yerlerini sigortalayabilmesi için hükümetin bu işe el atması gerektiğini düşündüğünü söyleyen belediye başkanı, eğer sel bölgesi olarak belirlendiyseniz sel sigortası alamıyorsunuz. Alsanız da çok pahalı. Birçok iş yerinin masraf yüzünden sigortasız olduğunu söyleyen belediye başkanı, evlerde de aynısını görüyoruz. Bir, iş yerini sigortalamak yılda 15 bin dolar. İnsanların bu kadar parası yok diye konuştu. New South Wales'da selden etkilenen besiciler ve çiftçilere 75 bin dolara kadar destek öngörülüyor. Selden etkilenen küçük işletmelere de 50 bin dolara kadar yardım yapılacak. New South Wales hükümeti ve federal hükümetin karşıladığı bu yardım programı selden etkilenen 17 belediyenin bölgesini kapsıyor. Temizlik için de 210 milyon dolar ayrıldı. Federal hükümet, Queensland hükümetinden talep gelmesi durumunda Queensland için de benzer bir destek programının başlatılacağını açıkladı. Bu arada selden korunmak için bazı basit kuralları hatırlatmakta yarar var. Acil durum yetkilileri selden etkilenen bölgelerde yaşayanların mobilya ve elektrik eşya gibi hareketli parçaları masa üstlerine koymalarını, çiftçilerin de hayvan ve çiftlik ekipmanlarını yüksek bölgelere taşımaları çağrısında bulunuyor. Araba kullanırken sığ sulardan geçmemek de önemli. Şiddetli yağışlarda sellerin aniden gelebileceğini hatırlamak lazım. Araba kullanırken şiddetli yağmura yakalanırsanız yapabileceğiniz en güvenli şey aracınızı güvenli bir yere çekmek veya yüksek bir yere gitmek. Bazı araçların sel sularında sürüklenmesi için su seviyesinin 15 santimetre yani normal bir kalem boyu kadar olması yeterli. Acil bir durumda riskli bölgeden veya hatta arabanızdan çıkamıyorsanız 3-0'ı arayıp yardım istemeniz gerekiyor. Eyaletlerin acil durum hizmetine erişmek istiyorsanız 132-500 aramanız gerekiyor. Sel sularında mahsur kalırsanız selin akışına doğru gidin. Yardım istediğinizi belli etmek için ellerinizi yukarı kaldırın. Başınızı suyun üstünde tutmak için sırtınızın üstünde yüzün. Bir tahta parçası gibi suda yüzen bir şeye tutunmaya çalışın. Yapmamanız gereken en önemli şeylerden biri de suda gördüğünüz insanları kurtarmak için suya tek başınıza girmek. Sular çekilince temizlik süreci başlıyor. Tek sıkıntı çamur değil. Unutmamanız gereken bir şey daha var, o da küf. Küf ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. Duvarları da ve eşyaları da küfe karşı temizlemek gerekiyor. Bir de yatak, şilte, koltuk gibi eşyaları kurtarıp kurtaramayacağınızı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Masa ve diğer ahşap eşyalardan özel antimikrobiyal dezenfektanlarla küfü temizleyebileceğiniz belirtiliyor. Çamaşır suyu küfü temizlemiyor, sadece rengini değiştirip eşyayı temiz gibi gösteriyor. ABC'nin konuştuğu bir uzman, küfün elinizden büyük olması durumunda bir profesyonel küf temizleyicisi çağırmanız gerektiğini belirtti. Sayın dinleyiciler, hafta sonunda New South Wales'da ve Queensland'in güneydoğusunda sel riskinin devam edeceğini, pazartesi dahil olmak üzere yüksek sel riski olduğunu hatırlatmakta yarar var. Şimdi mesajlarınıza dönmek istiyorum. Ali D. Rumuzlu dinleyicimiz, Ukrayna yabancı savaşçıları bekliyor. Avrupalılar destek veriyor. Özgürlük savaşçıları diyorlar. Suriye, Irak ve Libya'ya giren savaşçılar cihatçı terörist oluyor. Bu nasıl ikiyüzlüktür diye sormuş. Tazmanya'dan İrfan Güngör Bey, Putin Ukrayna halkının katilidir, savunması suçsuz halka kurşun sıkan insan olamaz yorumunda bulunmuş. Bu arada Avrupa Birliği'nden bayağı kapsamlı yaptırımlar var Rusya'da. Rusya'ya yönelik son olarak Fransa'nın birkaç oligarkın yüz milyonlarca dolarlık süper yatlarına el koyduğu haberleri düşmeye başladı. Mal varlıklarına el koyuluyor Rus oligarkların Avrupa'da, Amerika'da. Abdullah Özezen Bey, dünyada en ucuz benzini satan ülke Türkiye'ymiş. Bu sözü Türk lirasını dünyanın en değersiz parası haline getirenler söylüyor. Alınan maaş üzerine hesap yapacak olursak en pahalı benzini Türk halkının satın aldığı ortaya çıkacaktır demiş. Ve bize hayırlı yayınlar dilemiş. Bir başka dinleyicimiz ismini vermemiş. Avrupalılar Türkiye ile çok mu iyi geçiniyor? Onlar hep bize dalga geçiyor. Biz onların önünde diz mi çökelim diye sormuş. Sidney'den Mustafa Bey, AKP'li milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dünyada en ucuz petrol Türkiye'de dedi. Hangi okulda okudun, nasıl bir eğitim aldın bilemem ama cahil olduğun kesin demiş bu dinleyicimiz. Ve son olarak Fatoş Hanım, Biden ulusa sesleniş konuşması yapmış. Tamam peki, Amerika Irak'ı 2003'te işgal etti. Afganistan'ı 2001'de işgal etti. Suriye'ye 2011'de binlerce IŞİD ve benzeri İslami terör örgütleri yetiştirip gönderdi. Ve aynısını Libya, Mısır, Irak, Tunus'ta, Yemen'de yaptı. Milyonlarca insanın katledilmesine neden oldu. Şu anda bile Suudi Arabistan Amerika'nın desteğiyle hala Yemen'i bombalıyor ve kimsenin gıkı çıkmıyor. Şimdi de Ukrayna vasıtasıyla NATO'yu kullanarak Rusya sınırlarına kendi ordusunu yerleştirme amaçlarını planlayan Amerika Birleşik Devletleri Putin'i vahşi diktatör ilan etti. Oysa tarihte emperyallerin kana boğdukları birçok ülkeyi Rusya kurtarmıştır. Dünyayı kana bulayan, kutuplaştıran emperyal ülkeleri olmasa Ukrayna'da bu durumda olmazdı. Amerika Ukrayna aracılığıyla Rusya'yı bilinçli olarak kışkırtmıştır. Eğer Amerika sınırlarına kendi ordularını yerleştirselerdi planı tutardı ama tutmasa da bu defa Rusya'yı dünyaya kışkırtarak kendi katliamlarını örtbas etmiş olacaklar. Bu bir satranç oyunu ve Putin bu oyuna düştü demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.32'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Şimdi Yavuz Oğan'la Türkiye gündemine dönüyoruz. Her zaman olduğu gibi Türkiye'de gündem son derece yoğun. Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, hoş geldiniz programa.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Ukrayna savaşı var. Rusya Ukrayna'ya girdi. Türkiye'de bir denge politikası yürütmeye çalışıyor galiba. Nasıl gidiyor bu denge politikası acaba?
Tabii çok zor bir durum Türkiye açısından baktığınızda. Hem Rusya'yla hem de Ukrayna'yla çok kilit ilişkileri olan, ticari ilişkileri çok yoğun olan, turizm açısından Türkiye'nin çok bağlı olduğu iki ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'ye gelen turistlerin tamamının %30'u Ukrayna ve Rusya'dan geliyor. Enerji bağımlılığı zaten bütün Avrupa gibi Türkiye açısından da Rusya'ya bir bağımlılık var. İdlib'de, Suriye'deki operasyonlar Rusya'nın gözetiminde yapılıyor. Bir tarafta Rusya. Rusya işgal etti, hukuksuz bir işlem yaptı bütün dünya karşısında ve Türkiye Kırım'da olduğu gibi burada da Rusya'nın bu girişimini kınadı. Özellikle o bağımsız bölgeleri tanımasını ilk önce kınadı. Sonrasında bu savaş için hukuksuz tanımlamasını da yaptı ama öyle çok gür bir sesle değil. Biraz da itidalli bir biçimde. Çünkü Cumhurbaşkanı dedi ki biz iki ülkeden de vazgeçemeyiz. İki ülkeyle de ilişkilerimiz bizim açımızdan çok önemli diye. Yaptırımlara katılmadı Türkiye. Ukrayna'ya desteğini açıkladı. Montreux anlaşmasını birebir uygulayacağını duyurdu. Hatta Karadeniz'e geçmek isteyen Rus savaş gemilerine izin verilmediği de duyuruldu. Bu açıklanmadı ama resmi olarak, ancak bunun duyulması sağlandı. Montreux'u uyguluyor Türkiye. Avrupa ile birlikte hareket ediyor. Hatta Avrupa'nın biraz çok konuşup az iş yaptığından da şikayet etti Cumhurbaşkanı. Ama Türkiye'nin yaptığı hava sahasını kapatma mesela bütün Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerdi. Türkiye hava sahasını kapatmadı. Herhangi bir yaptırım uygulayacağını da açıklamadı. Ancak açıklamalarında daha böyle ton Ukrayna'dan yana görünüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı ile son olarak Mevlüt Çavuşoğlu bir araya geldi. Cumhurbaşkanı birkaç kez Zelenski ile konuştu. Ukrayna'nın da Türkiye'ye yaklaşımın ılımlı olduğunu görüyoruz. Rusya'dan Türkiye'nin bu yaklaşımına ilişkin herhangi bir tepki yok. Belli ki böyle bir dönemde zaten bütün dünyayı karşısına almışken daha ılımlı duran Türkiye'yi sertleştirmek de istemiyor Rusya'da. Zımmi bir böyle karşılıklı daha yumuşak olma konusunda anlaşma varmış gibi bir görüntü hakim. Dediğim gibi Türkiye'nin Rusya'yla gerçekten çok sıkı ilişkileri var. Hatta Ukrayna'yla da aynı şekilde. Hatta bir iki yağ yüklü gemi, ham yağ yüklü gemi Karadeniz'deki bu gerilim nedeniyle Kırım bölgesinden ayrılamayınca, Odessa'dan, limandan ayrılamayınca Türkiye'de Nisan'dan itibaren bir yağ krizinin doğma ihtimali belirdi. Ayrıca buğday ithalatının büyük bölümünü Ukrayna ve Rusya'dan yapıyor Türkiye. Şimdi savaş zamanı durum biraz kritikleşti. Nasıl yürüyecek bu işler? Bir bağımlılık da var bu anlamda, tarım anlamında. O nedenle iki ülkenin savaşı çok tabii can sıkıcı görüntülere neden oldu. Bunlardan bahsetmek ne kadar doğru bilmiyorum ama ekonomik açıdan Türkiye epeyce zorluyor. Bundan sonra da zorlayacağı benziyor.
Yavuz Bey, geçen gün burada bir Ukrayna asıllı Avustralyalı ile görüştüm ve bana Türk olduğum için sürekli teşekkür etti. Bayraktar bizi kurtardı, Bayraktar İHA'ları diye. Ve Cumhurbaşkanı'nın bir damadının şirketi yapıyor bunu. Cumhurbaşkanı bu konuda bir şey diyor mu ya da Türkiye'den bir ses çıkıyor mu acaba?
Bu daha önce bir tartışmaya neden oldu Türkiye ve Rusya arasında. Bayraktarların Ukrayna'ya satılmasından rahatsız olduğunu Rusya açıkça söyledi. Bunların aylıkçıların olduğu bölgede, Rusya'nın desteklediği bölgede Ukrayna tarafından kullanıldığını aktardı. Ve Türkiye'nin silah vermemesi gerektiği biçimde değerlendirmeler yapıldı. Türkiye bunu pek duymadı, duymazdan geldi. Gerçekten de insan savaş araçları Türkiye'nin son derece etkili. Bunu Suriye'de gördük, bunu Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları sırasında Karabağ'da görme fırsatı oldu. Aynı şekilde bir üstünlük de sağladı. Hatta yakın zamanda Ukrayna Büyükelçiliği bir paylaşım yaptı. Türkiye'nin verdiği insan savaş araçlarıyla Rusya'nın tankları vuruldu diye bir ifade de kullandı Türkçe olarak. Hatta daha fazla bayraklar istediğine ilişkin de açıklamalar var. Ama bu süreçte bütün Avrupa'da silah yardımı yapılacağı, işte mühimmat yardımı yapılacağı konuşuluyor, açıklanıyor ama Türkiye'den böyle bir açıklama yok. Çok fazla bu meseleyi gündemde tutmak ister gibi bir hal de yok. Ama bayraktarlar sayesinde Türkiye'nin Ukrayna'nın gönlünü kazandığı açık.
Yavuz Bey, biraz önce ekonomik olarak Ukrayna ve Rusya ile Türkiye'nin bağını anlatmıştınız. Bir yandan da Türkiye'de ekonomik kriz var. Enflasyon, tüketici enflasyonu en azından %50'nin üstüne çıktı geçen ay. Şimdi bu Ukrayna'daki savaş Türkiye'nin ekonomisini nasıl etkileyecek acaba? İnsanlar ne diyor?
Biz daha etkilerini tam olarak görmedik ama önümüzdeki aylardan itibaren çok daha fazla göreceğiz. Onun etkisini görmeden enflasyon oranı %54'lerde. Üretici enflasyonunda oran %105 ve bu 27 yıldan sonra ilk defa üç haneye çıktı Türkiye'de. AK Parti döneminin öncesinde 95'lere kadar böyle bir rakam yok. Yani enflasyon aldı başını gidiyor. Kurlarla ilgili bir kur korumalı mevduat sayesinde bir istikrar sağlanmıştı ama şimdi ortaya çıkan enflasyon, politika faizinin %14'lerde olması, faizle enflasyon arasındaki farkın %40'lara kadar yükselmesi kurlarda da hafif bir yükselmeyi beraberinde getirdi. oranın yükselmesi demek orada ortaya çıkabilecek farkın, çünkü kur korumalı mevduat var Türkiye'de şu anda. Oradaki farkın hazine tarafından karşılanması anlamına geliyor ve o da hazineye ayrıca büyük getirecek. Bu arada yeni ekonomik model devreye girdiğinde Türkiye'nin amacı cari fazla yaratmaktı. Ocak ayında 11 milyar dolar civarında bir cari açık doğdu. Yani daha fazla ithalat yaptı Türkiye. Şubat ayı rakamları açıklandı. Bu sefer 8 milyar dolarlık bir açık var. Yani yeni uygulanan ekonomik modelin cari açık tarafı da olmadı. Faizleri düşürerek enflasyonu düşürme hedefi de gerçekleşmedi. Yani ekonomistler biraz karamsarlar bu konuda. Enflasyon konusunda da aynı şekilde. Uluslararası kuruluşlar %60'lar gibi öngörülerini artık dile getirmeye başladılar. Bu yavaş yavaş hiper enflasyona doğru gidiyor. Bütün dünyanın yüksek enflasyon var dediği Arjantin'in bile önüne geçmiş durumda. Bu tabii aynı zamanda toplumda bir fakirleşmeyi, alım gücünün erimesini de beraberinde getiriyor. Daha yeni asgari ücret 4250 lira olarak açıklanmıştı. DİSK bugün, devrimci işçi sendikaları, asgari ücretin yeniden belirlenmesini istedi. Ekonomistler hesap yapıyorlar. Önümüzdeki ay itibariyle yapılan zammın geri alınacağını enflasyon vesilesiyle ortaya koyuyorlar rakamlarla. Yani ekonomide işler çok iyi gitmiyor. Ama ağırlıklı olarak da yükü dar gelirliler sırtlanıyor. Çünkü gıda enflasyonu çok yüksek, %60'larda. Bu da doğrudan dar gelirlilerin ondan olumsuz etkilenmesini beraberinde getiriyor. Gerçekten alım gücünün çok düştüğü, fiyatların çok yükseldiği, çok sıkıntılı bir dönem geçiriyor Türkiye. Üstüne bir de savaş, artan enerji fiyatları. O da burada her gün benzine, akaryakıta zam olarak karşımıza çıkıyor. Yine hemen hemen her gün, hatta gün aşırı zamlarla karşılaşıyoruz akaryakıt fiyatlarında. Bunun da olumsuz etkisi var. Bu tabii diğer alanlara da yansıyor. Yani gidişattan pek mutlu değil hem toplum hem de ekonomistler. Nasıl düzelir sorusu da var tabii. Bu savaş şartlarında bir de turizm de olumsuz etkilenecek. Az önce söyledim, Türkiye'ye gelen turistlerin %30'unu Ukrayna ve Rusya'dan geliyordu. Rusya'da şimdi ekonomik ambargo altında, alım güçleri onların da düşmüş durumda. Ruble çok değer kaybetti. Ukrayna zaten savaşta. Bu turizm gelirlerini de etkileyecek. Önümüzdeki döneme ilişkin de bir karamsar beklenti söz konusu. Buğday gibi tahılda inanılmaz fiyatlarda artış olacak. Yağ, ayçiçek yağını Türkiye ham yağ olarak Ukrayna'dan karşılıyordu. Rusya'dan karşıladı. Orada ciddi artışlar söz konusu. Bunların hepsi alım gücünü düşüren, enflasyonu yükselten etkenler. Bundan nasıl kurtulacak Türkiye? Bütün dünya gibi aslında bunun zararlarını görecek. Ancak Türkiye'nin farkı çok yüksek enflasyon olması ve düşük faiz konusunda hükümetin ısrarı. Düşük faizle birlikte enflasyon düşürme gayreti içerisinde. Ekonomistler de bu önermenin doğru olmadığını, bilimsel olmadığını getiriyorlar ve eninde sonunda kurlardaki artışı da kontrol edemez hale gelirse bir faiz artışına gitmesini bekliyorlar hükümet.
Yavuz Bey, muhalefet liderleri 28 Şubat'ta bir araya geldiler. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için imza attılar. Bu halk tarafından nasıl karşılandı acaba?
Bu bir süredir devam eden aslında. Önce esinde bir ahlatlı belde bir fotoğraf vermişti altı lider. Bu sefer büyük bir kalabalığın önüne, sivil toplum örgütleri vardı, orada parti üyeleri vardı, basın mensupları vardı. Onların önüne çıkıp taahhütte bulundular. Birlikte biz bu sistemi değiştireceğiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz diye. Daha fazla kamuoyunda etkisi olabilirdi ama biraz savaşın gölgesinde kaldığını, Ukrayna işgalinin, Rusya'nın Ukrayna işgalinin gölgesinde kaldığını söylememiz lazım. Buna rağmen yine de siyasette kendi içinde tartışılıyor. Özellikle Cumhur İttifakı'nın çok yakından ilgilendiğini görüyoruz bu toplantıyla. Tabii onlar işte birbirleriyle anlaşamıyorlar. Kimin önden yürüyeceği bile tartışılıyor. Oturma düzenleri tartışılıyor. Bunlar Türkiye'de yönetimde olsalar, bir krizle karşılaşsalar kim konuşacak diye kendi aralarında tartışırlar diyerek bu meseleyi biraz küçültmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı bugün bu açıklamaları yaptı. 28 Şubat ittifakı diye adlandırıyorlar ki bir şey, yani oradan bir gönderme yapılıyor. Buna daha önce yanıt vermişti muhalefet partileri. Bu da aslında iktidar partisinin bu meseleyi çok dikkatli takip ettiğini gösteriyor. Bunun bir risk oluşturduğunu kendisi açısından, kendi iktidar açısından bir risk oluşturduğunu gördüğü anlamında taşıyor. Çünkü Çünkü daha önceki uygulamalarda risk oluşturmayan hususlarda çok fazla üstüne gitmeme taktiği de uygulamıştı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Devlet Bahçeli adını anmayarak bazı partilerin, bazı liderlerin, ki onun başında Akşener geliyor seçimden önce. Ama bu defa doğrudan eleştiri hem de konuşmaların büyük bölümünü ayırarak bu eleştirileri dile getiriyorlar. Bu da Cumhur İttifakı açısından bir risk gibi algılandığını gösteriyor muhalefet partilerinin birlikteliklerini. Muhalefet partileri ise mutlu bir araya gelmekten, toplumun önüne bir proje sunmaktan ve bu projenin Türkiye'yi ayağa kaldıracağına ilişkin iddialarının konuşulmasından, tartışılmasından mutlu görünüyorlar. Şimdi bir sonraki adımda Mart ayında tekrar buluşacaklar. Önümüzdeki dönemde nasıl ilerleyeceklerini, geçiş dönemini planlamaya çalışacaklar. Belki ekonomi alanında bir metin hazırlanması gündeme gelecek. Yani artık orada muhalefet altılı bir blok halinde yola çıkmış görünüyor.
Yavuz Bey, son olarak koronavirüs durumunu sormak istiyorum. Türkiye'de artık bayağı bir rahatlama oldu herhalde.
Vallahi biz bitirdik herhalde. Yani artık korona pandemi ile ilgili önlemler tamamıyla ortadan kalktı. Kapalı alanlarda eğer havalandırma varsa kapalı alanlarda bile maske zorunluluğu yok. Tabii bu tip ayrıştırmaları toplum ne kadar yapacak? İnsanlar kapalı alanda dikkat edecekler mi? Maske takacaklar mı? Girecekler mi? Çıkacaklar mı? Bu aynı zamanda bir tartışma konusu, eleştiriliyor da bu kadar zor ayrımı yapılacak konularda kararın bu şekilde alınması. Ama sonuçta maskeye veda etti 2 yıl sonra Türkiye. Birçok önlem kaldırıldı, HES kodu kaldırıldı. Yani temaslılar dışarı çıkamıyorlardı, belli alanlara, kapalı alanlara giremiyorlardı. HES koduyla ancak bu belli oluyordu, o da kaldırıldı. Bunu eleştirenler var. Bütün dünyada benzer uygulamalar var diye örnek gösterenler de var. Eleştirenler bu meseleden hala 170, 180, 200 insanın her gün hayatını kaybetmesini hatırlatıyorlar. Bitmedi diyorlar daha pandemi. Önümüzdeki dönemde bu varyantların değişmesiyle başka risklerle de karşı karşıya kalabiliriz uyarılarını yapıyorlar. En azından maske zorunluluğunu kapalı alanda kaldırmamak gerektiği konusunda görüşlerini dile getiriyorlar. Ama görüyoruz bütün dünyada önlemler artık yavaş yavaş kaldırılıyor. Türkiye'de o sürecin bir parçası haline geldi ve artık pek fazla korona konuşmayacağız. Öyle görünüyor. Ben yakın zamanda koronayla ilgili veri açıklanmasında durdurulabileceğini düşünüyorum doğrusu.
Yavuz Bey, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin size.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
SBS Türkçeylesiniz.
Sayın dinleyiciler, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi en güncel birkaç gelişmeyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Ukrayna'da Rus güçlerinin yangın çıkardığı nükleer santralde yangının eğitim tesislerinde çıktığı ve herhangi bir radyasyon sızıntısı olmadığı bildiriliyor. Bu arada Queensland ve New South Wales'ın kuzey kıyılarında yeni sel uyarıları yapıldı. Queensland'de Eyre Creek ve Georgina'nın alt bölgelerinde sel tehlikesi yüksek. New South Wales'da da Wiseman's Ferry bölgesinde sel riskinin yükseldiği, nehrin Hawkesbury nehrinin taştığı belirtiliyor. Ayrıca Hunter Vadisi, Newcastle ve kuzey kıyıları, orta kuzey kıyılarında sel riskinin son derece yüksek olduğu bildirildi. Bu arada Sydney'deki dinleyicilerimiz için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yarın Sydney'de geleneksel Mardi Gras Festivali var. Sonuncu Mardi Gras'ın kapanışı yürüyüşler var. Yarın 44. Gay ve Lezbiyen Mardi Gras yapılacak. Bu yılın teması Beraber Parlıyoruz. United We Stand. Bu yılki geçit töreni her zaman olduğu gibi aynı yerde olmayacak. Bu sene Sydney Cricket Ground'da yapılacak. Bunu da haber vermek istiyoruz. Şimdi sizden gelen birkaç mesaja dönmek istiyorum. Komutan Rumuzu dinleyicimiz, vatanımıza binlerce kilometre uzakta kendi dilimizde haberleri dinlemek çok güzel bir duygu. SBS Turkish çalışanlarına ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür eder, iyi hafta sonları dilerim demiş bu dinleyicimiz. Yenişehir Rumuzu dinleyicimiz, gelişmiş sosyal ülke denilen Avustralya'da hükümet Ukraynalı 1000 vatandaşa bir yıllık geçici vize verileceğini açıklarken bunların sağlık hizmetlerinin karşılanmayacağını belirtmiş ama bu hastaların hastalanınca ne olacağını açıklamayı unutmuş. Bir anda aklıma Türkiye'deki ülkenin her türlü sağlık, sosyal hizmet ve imkanlarından faydalanan 5 milyon sığınmacı geldi, işte Erdoğan Türkiye'si demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz Mustafa Bey Sidney'den, WikiLeaks'in kurucusu Avustralyalı Julian Assange gündeme getirdiği belgelerde dünya liderlerinin İsviçre bankalarındaki hesaplarını ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da İsviçre bankalarında 8 ayrı hesabı, yüklü miktarda dolar hesabı olduğunu gösteren belgeler var iddiasında bulunuyor bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir başka dinleyicimiz, Almanya'da 50 euroya 30 litre benzin alınıyor. Türkiye'de 50 liraya Hasan, Almanya'da Hans 50 euroya 30 litre benzin alıyor. Türkiye'de 50 liraya Hasan 3 litre benzin alıyor. Bu Türkiye'de benzin ucuz diyenlere söylenecek söz yok. Almanya ve dış güçler bizi kıskanıyor argümanına devam demiş bu dinleyicimiz. Bu arada Ramazan Gökdemir, Yavuz Oğan, gazeteci Yavuz Oğan, Türkiye gündeminde Yavuz Oğan'ın söylediklerini eleştirdi, eleştiriyor. Bunu da hatırlatalım. Şimdi kısa bir spor bölümümüz var. Lütfen onu dinleyin. Bugün Victoria'daki toplum takımlarımızdan Hume City, yani Anadolu Spor, Dandenong deplasmanına çıkıyor. Maç 19.30'da Frank Holohan Soccer Complex'te. Victoria Premier Ligi'nin yeni sezonunda Anadolu Spor'un 2 haftada 2 beraberliği var. Türkiye Süper Ligi'nde ise bu hafta yeni Malatya Adana Demirspor maçıyla başlıyor. Haftanın derbisi Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle pazartesi sabah 3'te oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı. Diğer maçlar da şöyle: Rize-Giresun, Göztepe-Kasımpaşa, Konya-Galatasaray, Fatih Karagümrük-Altay, Antalya-Sivas, Gaziantep-Hatay, Kayseri-Alanya ve Beşiktaş-Başakşehir. Ziraat Türkiye Kupası'nda da bu sabahki maçta uzatmalarda Gaziantep'i yenen Alanya Spor son yarı finalist oldu. İki maç üzerine oynanacak yarı finallerde Trabzon Kayseri ile Alanya Spor'da Sivas'la karşılaşacak. Avustralya A Ligi'nde bu akşam 19.45'te Melbourne Victory MacArthur maçı var. Yarın Western United Newcastle, Central Coast Brisbane ve Western Sydney Sydney FC maçları var. Pazar günde Wellington Phoenix, Melbourne City ve Perth Glory Adelaide maçları olacak. Ligde Melbourne City lider, Western United ikinci ve MacArthur üçüncü sırada. Bu arada Pekin Paralimpiyatlarında eleştiri konusu olan Rus ve Belaruslu atletlerin katılması kararı Paralimpiyat Komitesi tarafından geri çekildi. Rus ve Belaruslu atletler Pekin Paralimpiyatlarına katılamayacak. Sayın dinleyiciler, bir yayınımızın daha sonuna yaklaşırken bir kez daha günün önemli haber başlıklarını sunmak istiyorum. Queensland'de sellerde 10 kişi, New South Wales'da da 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ve Rusya ikinci tur barış görüşmelerinde insani yardım amaçlı koridorlar açılması konusunda anlaştı. Türkiye'de enflasyon %50'nin üstünde olarak açıklandı. Bu arada Queensland'de bugün saat 6'dan sonra kapalı alanlardaki maske kuralı kalkıyor. Bunu da haber verelim. Sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız 7 Mart pazartesi saat 14'te başlayacak. O zamana kadar herkesin güvende kalması umuduyla SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler diliyoruz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.